Spor daima.
Buz üstünde bir kuğu, Katarina Witt. Ankara inanılmaz soğuk. Aylardan Şubat. Yıl 1984. O yıllarda yegane eğlencemiz televizyon. Ancak eğlencenin boyutu bu kez ciddi anlamda değişmek üzere. Çünkü artık yeni trend renkli televizyonlar. Siyah beyaz ekran günlerini geride bırakmanın burukluğunu yaşarken aniden TRT televizyonunun bütün programlarını renkli olarak yayınlamaya başlayacağını öğreniyoruz. O yılın bir başka ekran şenliği de 1984 Kış Olimpiyatları. Oyunlar Saraybosna'dan naklen yayınlarla evimize kadar ulaşıyor. Bu tür organizasyonlara ve özellikle buz pateni müsabakalarına zaten siyah beyaz ekran döneminden yeterince aşinayız. Yalnız ülke insanı olarak bu kış olimpiyatlarına o kadar çabuk adapte oluyoruz ki herkesin desteklediği bazı buz pateni sporcuları bile var. İkili aksel ya da üçlü Ritberger gibi kimi buz pateni terimlerini bile çoktan ezberlemiş durumda bazılarımız. Fakat tek bir şey canımızı fena halde sıkıyor. O da bir sporcunun performansını sergilediği anlarda kayarak küt diye düşme ihtimali. Bunun dışında her şey sanki bir rüya tadında. Fakat herkesin dilinde abartısız tek bir isim var. Buz pateni kategorisinde yarışan Alman kadın sporcu Katarina Witt. Evet, herkes Katarina Witt'ten bahsediyor. Çünkü estetik, zarafet ve yetenek gibi kavramların bir buz pisti üzerinde ve tek bir sporcuda bütünleşmesi öyle her defasında rastlanılacak bir durum değil. Özellikle programını bitirdiği anlarda bütün dünya bu sporun en iyisinin bizzat pistte olduğundan da %100 emin. Dolayısıyla bütün spor severler gibi biz de tarihi anlara tanıklık etmenin keyfini yaşıyoruz TRT ekranlarında. Buz pateni literatürü 1980'lerin ilk çeyreği ve 1990'lı yılların bu spor açısından bambaşka niteliklere sahip olduğunu söyler. Hatta aynı dönemde ortaya çıkan birçok ismin gerçekten de sıra dışı yetenekleri olan ve ilginç bir jenerasyon olduğu konusunda da ısrarlıdır. Zaten 1984 Kış Olimpiyatları bu tespitleri fazlasıyla kanıtlamıştır. Tek erkekler kategorisinde Scott Hamilton, Alexander Fadeev ve Brian Boitano. Tek kadınlar kategorisinde Kira Ivanova, Ealin Zayak, Rosalind Summers ve elbette 1984'ten 1988'e kadar fırtına gibi esen Katarina Witt. Kuşkusuz o dönemde bu tür tespitleri hemen yapabilmemiz mümkün değildi. Ancak Katarina Witt'in özellikle seyirciyle kurduğu iletişim başarısını görememek imkansızdı. Örneğin büyüleyici performansına eşlik eden sempatik tavırları izlediğiniz şeyi bir yarışma olmaktan çıkarıyor, gösteriye dönüştürüyordu. Katarina Witt spor kariyeri boyunca işini bütün incelikleriyle ve kusursuzca yapan ender, sempatik isimlerden oldu. Neticede haklı şöhreti daha da büyüdü ve zaman içinde gerçek bir efsaneye dönüştü. Kariyeri boyunca 2 olimpiyat ve 4 dünya şampiyonluğu bulunan Katarina Witt, 1983-88 arasında üst üste olmak üzere tam 6 kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı Katarina Witt. Buz pateni dünyasının divası olarak da hatırlanan ünlü sporcu, buz pistleri üzerinde beyaz bir kuğuyu hatırlatan performansıyla spor dünyasında kalıcı izler bıraktı. Bugün spor ve estetiğin birleşimi, büyük bir yeteneği Katarina Witt'i işte bu yüzden anıyoruz spor daimada. Çünkü estetikten mahrum her şeyin eksik olduğunu 1984 Sarayova Kış Olimpiyatlarında Katarina Witt'ten öğrenmiştik. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM'den sesleniyoruz sizlere spor daima ekibi olarak. Canlı yayında programın başında okuduğum metin programımızın daimi konuklarından eski milli sporcu, milli futbolcu Özkan Pekesen'e de aitti. Artık biliyor programımızın daimi dinleyicileri. Spor daima ekibini de çok kısaca hatırlatayım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sesimizi dünyanın her yerine ulaştıran sevgili Tolga Kökten, telefon hattımızda az önceki metni de yazan Özkan Pekesen ve İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve Spor Daima programının prodüktörü, hazırlayan ve sunanı mikrofonun başında da ben Murat Örem. Şimdi hemen vakit geçirmeden Ahmet Hocama bir merhaba diyelim ve Katarina Vitti, Ahmet Hocamın zaviyesinden, penceresinden, anılarından ve tabii ki cümlelerinden de anmaya başlayalım. Sevgili Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız?
İyiyiz değerli hocam, sen nasılsın?
İyiyim, çok yoğun bir yağmur altında İzmir'de bayağı alışkın olmadığımız bir hava durumuyla karşı karşıyayız.
Aman diyelim. Gerçi meteoroloji iki gün önceden değil mi bu sinyalleri vermişti. Çok yüksek yağış alacak diye. Eskiler böyle durumlarda çok şut terimi kullanırlardı. Ben de çocukken yani altı üstü bir yağmur derdim. Büyüdükçe bu dileğin, bu terimin, bu duanın çok doğru olduğunu gördüm. Afatsız ver ya Rabbi der. Kulakları çınlasın annem de benim. Afatsız olsun. Afatsız gelsin geçsin inşallah Ahmet Hocam.
İnşallah. Şimdi okunan metin yine her zamanki gibi Özkan Bey gerçekten Katarina Vitti o kadar güzel anlatmış ki birdenbire ben de çocukluğuma döndüm ve yani o yıllardaki izlediğim o ekran başına geçme halini yeniden yaşadım, onu söyleyeyim.
Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yani bu metnin bunu veriyor olacağını tahmin ediyordum ama senden de duymak ayrıca mutlu etti beni. Buyur hocam.
Yani Özkan Bey sağ olsun metni önceden de gönderiyor. Metni okuduğum, önceden de okuyorum ve mesela ben şöyle bir şey yaptım bugün. Öğlenliğin okulda Katarina Vitti'nin 1988 performansını izledim. Michael Jackson'ın Bad şarkısı eşliğinde çıktığı bir 2,5-3 dakikalık bir gösteri vardır. Onu tekrar izledim yıllar sonra.
Dinleyicilerimize de hatırlatmış oldun. Onlar da belki yayından sonra izlerler değil mi?
Ve yani izlemeni tavsiye ederim çünkü hakikaten hem şarkı eşliğinde hem de o buz üstünde adeta bir kuğu gibi süzülen Katarina Vitti'yi yeniden izlemek ve o hareketlerle şarkının muhteşem bütünlüğünü görmek hakikaten insanı çok etkiliyor. Yani bizi neden bu kadar çok etkiledi Katarina Vitti? Çünkü açıkçası şöyle bir şey var, Özkan Bey'in metninde de onu hissediliyor. Ya belli bir yerden sonra Katarina Vitti sanki bizim evimizin kızıymış gibi, ablasıymış gibi, kardeşiymiş gibi böyle algılanmaya başlandı Türkiye'de özellikle. Ve çok sevildi. Gerçekten çok sevildi. Hem çok disiplinli bir sporcu, hem çok güzel bir sporcu. Ama aynı zamanda buz üstünde muhteşem bir şekilde giden bir sporcu vardı karşımızda. Evet, evet. O yüzden de biz Katarina Vitti hakikaten Türk halkı olarak çok sevdik. Yani hatta ben bugün yorumlara da tekrar baktım. Başka yerlerdeki yorumlara, sonradan onun hakkında yazılan yorumlara baktım. Tam da bu ruh halini yansıttığını gördüm. Yani özellikle yaşı 35'in üstünde olup, 35-40'ın üstünde olup çocukluğunda Katarina Vitti seyreden kuşak açısından gerçekten bir muhteşem bir sporcu vardı karşımızda.
Hocam aslında tam da bir sosyolog gözüyle de bakarak değerlendirmişsin. Dolayısıyla bu değerlendirmelerin bizim için de dinleyicilerimiz için de daha da kıymetli oluyor. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani evden, evimizden, bizden biri gibi benimsenince, sahiplenilince değerlendirmelerde çok daha pozitif oluyor değil mi? Bir de akranız, hani zaman zaman buna atıflar yapıyoruz. Üç aşağı beş yukarı çocukluğumuz, ilk gençliğimize de tekabül ediyor bu etkinlikler. Çok enteresandır değil mi? Yaşlı ninelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz de izlerlerdi buz patenini. 70'lerdeki o siyah beyaz dönemden itibaren. Yani o estetiği herkes sanki bir içselleştirmek, sahiplenmek, öğrenmek, yaşamak isterdi diye düşünüyorum. Doğru mu bilmiyorum?
Kesinlikle haklısınız. Bir de çok ilginç bir durum söz konusu aslında. Biliyorsunuz yani pek çok spor dalı seyrettiğimiz TRT aracılığıyla seyrettiğimiz pek çok spor dalını yapabilme şansımız vardı. Hı hı. Ama buz pateni o günkü koşullarda özellikle 70'lerin ortamında Türkiye'de kolay kolay yapılabilecek bir spor dalı değildi. Yani büyük şehirlerde bile yapılabilmesi çok nadirdi.
Tabii,
şimdi böyle,
tabii.
Böyle bir spor dalından bahsediyoruz. O yüzden de yani bu spor dalıyla bağ kurmamızı sağlayan kişilerin unutmamamız gerekiyor. Katarinavit bunlardan bir tanesi. Yani şimdi konumuz o olduğu için diğerlerine hiç geçmiyorum ama gene çiftler dalında Jenter ve Christopher Dean.
Tabii,
o
tabii.
Meşhur İngiliz çiftinde.
Onlar da bir efsane çiftti
yani,
değil mi hocam?
Da, hakikaten benzer şekilde çok fazlasıyla benimsediğimiz, izlediğimiz insanlardı. Ve hakikaten şöyle bir durum söz konusu. Yani bizim pek çok spor dalını izleriz, futbol üzerine konuşuruz falan ama özellikle kış olimpiyatlarında ve işte dünya artistik buz pateni şampiyonalarında bu kadar çok buz patenine odaklanmamızı sağlayan şeyin arkasında bence tam da bu isimler vardı. O yüzden de Katarinavit sanki bizden biri olduğu için tıpkı Özkan Bey'in metninde söylediği gibi umarım düşmez, aman bir şey olmasın, aman o saltoları hareketleri yaparken başarıyla gerçekleştirsin diye insanlar içlerine dua ettiklerini hatırlarım yani.
Böyle çok bir doğru, çok
enteresan
doğru.
Bir durum söz konusu.
Çok doğru. Hocam sana şöyle bir soru sorayım, soluklan, Özkan'la devam edelim ama yine sen de hatta ol. Şimdi hakikaten kış olimpiyatlarının da böyle ayrı bir havası vardı değil mi? O soba çok az evde kalorifer verdi 70'lerde. Bir tarafta sobanın üstünde çaydanlık kaynar. Bütün bir aile bir odaya doluşmuştur. Televizyonda da işte o bembeyaz buz pateni siyah beyaz ekranlarda sporcuları izlerdik. Bunun da bir sosyolojik karşılığını sen özetledin aslında 10 dakikadır 15 dakikadır ama tam böyle daha farklı ne söylersin diyeyim onu sorayım ve sonra Özkan'a döneyim.
Şunu söyleyebiliriz. Aslında bizim o kendi içerisinde yaşadığımız daha küçük bir dünyaya sahiptik açıkçası.
Çok doğru.
Yani dünyamız henüz böyle çok genişlememişti. Televizyonumuz tek kanallıydı. Sonra iki kanallı oldu. Yani daha fazla evde vakit geçiriyorduk. Ve eğlencemiz televizyondu. O yüzden de televizyondaki bütün organizasyonlar ve TRT aracılığıyla geldiği için oradaki bütün her şey bizim için vazgeçilmez. Seyir zevkini beraberinde taşıyordu. Yani biz aslında sinemayı da dizileri de sporun pek çok branşını da TRT aracılığıyla ve o küçük aile ortamında yaşadığımız için çok keyifliydi bunlar.
Hakikaten yani, o yüzden dönüp dönüp hep anıyoruz hala değil mi? Hem günlük hayatımızda hem böyle vesilelerle.
Kesinlikle haklısınız. O yüzden de zaten hani tarif ettiğiniz o tablo Türk aile yapısı içerisindeki hemen hemen herkes için geçerliydi.
Tabii.
Yani sobanın etrafında oturma, bir taraftan işte çaydanlığın kaynaması ya da sobanın üstüne işte kestane benzeri bir takım şeylerin konması.
Mandalina kabuğunun kokusu böyle değil mi?
Evet,
mandalina.
İşte, bütün bunlar beraberinde aynı zamanda da televizyon ekranlarında da onu seyretmek. Çünkü hakikaten o bizim dünyaya açılmamızı sağlıyordu.
Hocam sen anlatıyorsun. Şimdi bizlerde tabii karşılığı var. Tolga gözlerini dikmiş dinliyor merakla. Fakat Eda'nın hiç umurunda değil. O tabii 25'li yaşlarda olduğu için hatırlamıyor o yılları. Evet Özkan'cığım sen neler söyleyeceksin?
Öncelikle şunu söylemek isterim. Biz Katarinavit'i seyrettiğimiz anda bir şeyi fark ettik. Zaten çok iyi bildiğimiz bir şeydi ama. Yani bir estetik görüntüyle karşılaştık. Spora yeterince vakıf değildik ama bu toprakların en önemli özelliklerinden biri de odur. Estetik bir şeyi çok çabuk kavruyoruz. Yani duruşu, işte gülümsemesi, bir takım insani tavırlarıyla televizyonda aslında yabancı gibi gözüken bize o an için dönemin şartları düşünüldüğünde bir şey gördük. O gördüğümüz bir şey son derece estetikti. Çünkü bunun içerisinde müzik, işte bir koreografi, bunların hepsi teknik terimlerdi. Biz bunların tam olarak içeriğine vakıf olmasak bile ciddi bir bütünlük gördük. Bu sefer başladık araştırmaya. Hani koreografi nedir? Burada müzik nasıl kullanıldı? İşte o sporcunun üzerindeki kıyafetler derken birçok konuya da vakıf olmaya başladık. Dolayısıyla metinde de söylediğim gibi işte Rittberger nedir? Exxon nedir gibi ta oralara kadar götürdük işi. Çünkü karşımızda hakikaten tam olarak isimlendiremediğimiz çünkü buz pateni ciddi bir bilgi.
Hocamızın da dediği gibi pratiğini yapamadığımız yani bir basketbol gibi kenarda bir pota vardı top atamıyoruz. Buz pateni imkanı zaten hemen hemen ülkenin çok az yerinde var. Dediğin gibi bunları öğrenmek noktasında oldu diyorsun.
bu noktaya kadar getirdik işi. Ama dediğim gibi en başta bizi çeken özelliği estetik olmasıydı. Hani dedik ya biraz önce anneler, anneanneler bile dikkat etti. Hı hı. Şimdi onların meseleden ne kadar uzak olduğunu görürsek o ekrana onların bağlanma temel sebebi de buydu zaten. Ortada kendi işini, yani bir spor aktivitesini metinde de belirttiğim gibi bir gösteriye dönüştürme yeteneği var. Bir öyle bir atmosfer yaratıyordu ki kendisi. Dolayısıyla siz o atmosfere kapılıp gidiyordunuz ve artık o bahsettiğim teknik terimleri de bir şekilde içselleştirdiğiniz andan itibaren gösterinin devamını ayrı bir heyecanla da izliyorduk.
Özkan'cığım,
dolayısıyla karşınızda ben özetle şunu söylemek isterim. Yani ciddi estetik bir şey vardı. Dolayısıyla herkesi kavradı ve o ekrana bağladı. Mesela farklı spor branşlarında da mesela estetik oyuncuları zaten hemen, ya da şeyleri, basketbolcuları, futbolcuları hemen kavrarız. Yani bugün bir Messi'yi anlayabilmek için çok büyük bir futbol bilgisine ihtiyaç yoktur. Gördüğü anda zaten sıra dışı bir şeyler olduğunu her insan fark eder. Büyük sporcuların temel özelliklerinde bir de budur. Katerina Witt'te de bu vardı zaten.
Çok çok önemli bir noktaya vurgu yaptın. Hakikaten bu çok aydınlatıcı oldu. Önümde notlar var Özkan. Onları çok kısaca dinleyicilerle paylaşayım. Yine sana bir iki sorum olacak hocam da. Hatta sevgili dinleyiciler, Katerina Witt neredeyse işte bu programda şu anda iki telefon hattı var. Ben mikrofonun başındayım. Bizlerle akran bir isim aslında. Aralık 1965'te doğan bir sporcu. Dünya ve olimpiyat şampiyonu. Alman buz patencisi. Buz pateni kariyerinde 2 olimpiyat, 4 dünya şampiyonluğu bulunuyor. 83-88 arasında 6 kez Avrupa şampiyonluğu var. Bir kere daha vurguluyorum. 3 Aralık 65'te Doğu Almanya'nın Karl Marx Stadt kentinde doğuyor. 9 yaşındayken büyüleyici kişiliğiyle performanslarını nasıl etkileyeceğini öğreten ünlü Alman paten öğretmeni Jutta Müller'le eğitime başlıyor. İlk büyük yarışmasını 81 Doğu Alman Ulusal Şampiyonası'nda kazanıyor. Ertesi yıl hem Avrupa hem de Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nda gümüş madalya alıyor. 83-84 olimpiyatında artık zirveye ulaşıyor Katerina Witt. Ardından da madalyalar geliyor. Yine enteresan bir şey, Alman patenci 88 kış olimpiyatları öncesinde üstünlüğünü artık dünyaya kabul ettiriyor. Olimpiyatlar öncesinde sadece bir kez geçiliyor Witt. Dünya şampiyonasında altın madalyayı 86'da Cenevre'de Amerikalı rakibi Debbie Thomas'a kaptırıyor. Ama ünvanını 87'de geri alıyor. 1988 Calgary kış olimpiyatları Katerina Witt'le Thomas arasında büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Bu çok enteresan çünkü her iki patenci de George Bizet'in çok bilinen Carmen operasının müziğiyle kayacak oluyor. Thomas üçüncü olurken Witt birinci oluyor. Artık son verme zamanı geliyor onun içinde ve dördüncü kez altın madalya kazandığı 88 Dünya Şampiyonası'ndan sonra yarışmaları bırakıyor. Bir kariyer notlarına birazdan devam ederiz ama buradan hemen şu soruyu yöneltmek istiyorum sevgili Özkan, sonra da Ahmet hocama. Daha 9 yaşındayken ünlü bir Alman paten öğretmeni Jutta Müller'le eğitime başlıyor ve bunun meyvelerini alıyor. Yani bizim bu programda yaklaşık 3 yıl boyunca her hafta tekrarlamaya çalıştığımız gibi ağaç yaşken eğiliyor. Öyle değil mi Özkan?
Şimdi burada çok önemli bir kriter var. Bütün antrenörler, branşı ne olursa olsun, öncelikle bir yeteneğin peşindedir. Hı. Ama yetenekle ilgili o kadar çok şeyler söylendi ki, kitaplar yazıldı, çok önemli cümleler kuruldu. Ama ben şahsen şöyle düşünüyorum, kendi fikrimce. Bir yetenek ne kadar çalışkansa o derece deha seviyesine çıkabiliyor. Hı hı. Çünkü yeteneklerle ilgili bir tespit var. Biraz tembeller. Hı hı. Özür dilerim. O tembelliklerini atabilmeleri için ciddi anlamda bir çalışmaları gerekiyor.
Özkan sen bir su iç istersen, ben hemen Ahmet hocama döneyim. Tamam. Hocam sen neler söylersin bununla ilgili?
Şöyle bir şuradan bakmak lazım. Elit spor dediğimiz kavramın kendisi aslında küçük yaşlardan itibaren keşfedilmeyi, spora başlamayı ve çok uzun, meşakkatli bir yolculuğu simgeler. Hı. Yani baktığınız zaman şimdi Katerina Witt üzerinden konuştuğumuzda 9 yaşında başlıyor. Hı hı. 1988 dediğimiz aslında 23 yaşında da.
Evet, evet.
Ama
evet.
Artık belli bir yerden sonra o sporu yapabilmeniz ve orada aynı verimliliği verebilmeniz mümkün olmadığı için, yani bakın süre ne kadar kısa aslında, ama evet, bir taraftan da baktığınızda o ne kadar kısa süre içerisinde ne kadar büyük başarıların sığdığını görüyoruz.
Çok
yani
doğru.
İki 2 olimpiyat, 4 dünya şampiyonluğu, 6 kere üst üste Avrupa şampiyonluğu, bunlar müthiş rakamlar. Ama bu rakamların 17-18 yaşında başlayıp 23-24 yaşında bittiğini göreceğiz. Bu son derece önemli. İşte burada elit sporun farklı bir alan olduğu ortaya çıkıyor ve elit sporun o farklılığının temelinde de sizin o alana nasıl baktığınızla çok yakından bağlantılı. Ve burada özellikle Doğu Almanya, hakikaten Almanya'nın bir spor geleneği var ve Doğu Almanlar da burada çok büyük yatırımlarda bulunuyorlar ve çok küçük yaşlardan itibaren sporcuları eğitiyorlar. Ve olumlu şekilde, özellikle ben olumlu tarafını konuşmak istiyorum. Kapernavit örneğinde olduğu için. Ve gerçekten çok büyük başarılara imza atıyorlar. Yani Kapernavit bu anlamda bizim için yaptığı spor dalının şahikasıdır.
Şimdi hocam burada çok kısa hani bir hatırlatma yapayım dinleyicilerimize. 1989'dur diye hatırlıyorum. Doğu Almanya, Batı Almanya ile işte o tekrar bir araya gelmeleri. Ondan önce dünya net olarak iki kutupluydu. Doğu bloku diye tanımladığımız ülkeler vardı. Almanya da onlardan biriydi sevgili dinleyiciler. İşte başka ülkeler de vardı tabii Doğu blokunda, Sovyetler Birliği'nin etrafında kümelenen. Ve biz aylar önce bir programda değinmiştik hocam, biliyorsun. Aslında Doğu Almanya sporda doping ve şike konusunda da biraz sabıkalı bir ülkedir, değil mi? Ya özellikle Doğu bloku ülkeleri.
Burada fazlasıyla sabıkalıdır. İşte ben zaten o yüzden o tarafına değil bu tarafına vurgu yapmak istedim.
Yani, ben onu anladım da hani genç nesil dinleyiciler, Eda gibi gençler için bu dipnotu geçeyim dedim hocam.
Kesinlikle haklısınız ve doğru da bir tespit. Çünkü yani Doğu Almanya'nın öyle bir geçmişi de var. Ama Katanovic örneğinde olduğu gibi gerçekten sporun farklı branşlarına çok önemli katkıları da var.
Çok doğru, çok doğru. Ya ama hakikaten böyle insanları da çok bunaltan, işte rahmetli bizim andığımız programda Bulgaristan sürecindeki Naim Süleymanoğlu'nun yaşadıkları, Romanya'da o ünlü kız Nadia Comăneci'nin yaşadıkları, değil mi? Böyle hakikaten sıkıntılı şeyler de var. Fakat burada dediğin gibi üzerinde tek bir şüphe olmayan, hakikaten çalışmayla müthiş bir başarıya ulaşan, müthiş bir sempatikliğe ulaşan Katarina Witt diye de bir gerçeklik var. Biz de onu konuşuyoruz. Özkan, nasıl oldun bu arada?
İlk kez bir canlı yayınca
olur,
başıma
olur,
geldi.
Olur, yani olur. Biz, olur böyle şeyler. Biz yayıncılar bunlara çok alışığızdır. Dolayısıyla hemen müdahale etmek gerekir. Orada bir suyla nefeslenmek gerekir. Kaldığın yerden devam et istersen ya da bizim konuştuğumuz üzerinden devam et. Ne dersen? Son 7 dakikadayız.
Sonra Ahmet Hocam'a da döneceğim. Dediğim gibi bu çalışan bir yetenekle karşılaştık. Çok sonra onu tanımlama çalıştığımız zaman karşımızda böyle bir karakter olduğunu anladık. Evet, yetenekliydi ama son derece çalışkan bir isimdi. Dolayısıyla karşımıza böyle bir karakter çıktı. Bir de şeyden bahsetmek isterim. Nadia Comăneci'nin yarattığı etkinin neredeyse birebirini yaratmıştı ülkemizde. Dolayısıyla mesele şuraya doğru dönüşmüştü kendi gösterileri sırasında. Bakın, gösteri diyorum halen.
Evet,
yani
evet.
Yarışmalar boyunca ciddi bir gösteriye dönüştü. Kariyerini bitirdikten sonra da zaten onun bu yanı o kadar çok öne çıktı ki, biraz önce bahsettiğiniz o Doğu bloğunun en sevimli yüzü olarak gösterilmeye başlandı ki daha sonra bütün olay, bütün dünya değiştikten sonra, farklı kulvarlara gittikten sonra bunu gerçekten bir gösteriye dönüştürdü. Yani o Carmen'in çok ünlü Bizet'in bestesi Carmen'le birlikte gösteri yapması, daha sonra Emmy ödülü alması. Tabii. Çünkü çocukluğunda bir başka rüyası daha varmış ki, kendi anlattıklarından, röportajlarından biliyoruz. Bir oyunculuk hayali var. Ama o belli bir noktaya kadar gitti. Çünkü herkesin kendini ifade ettiği yer bazen tek olabiliyor. O gerçekten kendini ifade edebildiği, insanlara aktarabildiği, yeteneğini gösterebildiği yer buz pateni sahasıydı. Dışında bir şeyler denedi. Evet, başarılı oldu. Ama bir noktaya kadardı. İnsanlar onu hep 1984 ve 1988 yılları arasında tamamen domine ettiği, herkesin onu konuştuğu, giydiği kıyafetlere, seçtiği müziklere kadar, en ince ayrıntısına kadar incelediği, çok ciddi bir etkisi altında kaldığı bir dönem yaşadık. Dolayısıyla metinde de belirttiğim gibi bir ciddi bir estetik gördük. Bunu zaman zaman basketbolda ya da futbolda farklı isimlerle de görüyorduk zaten, farklı branşlarda. Bizim biraz yabancısı olduğumuz ama bize belki de buz patenini öğreten bir estetik ile karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla spor kültürümüzün içine bu teknik terimler, işte bir buz pateni dünyasının var olduğu, dünyada çok geçerli bir spor olduğu kültürü bir şekilde yerleşti. Ondan sonra onu bir çıta olarak gördüğümüz için, artık o bir çıta koydu çünkü, bir buz pateni yarışmacısını değerlendirebilir hale gelecek kadar işi ileriye götürdük. Evet. Dolayısıyla ülkemizde de bu yavaş yavaş gelişti. Hatta 88'li yanılmıyorsam ülkemize bir ziyarette bulundu. Ve bir gösteri yapmıştı Katerina Witt.
Evet sevgili dinleyiciler, bu arada 88'de yarışmaları bıraktı diyoruz ama sonra geri dönüşler oluyor. 94 kış olimpiyatlarına yine katılıyor Katerina Witt. Çoğu insan Witt'in yeniden olimpiyatlara katılma isteğini bir tanıtım hamlesi olarak görse de Alman patenci gene ciddi, sıkı bir çalışmaya giriyor ve Avrupa Şampiyonası'nda 8. olan Witt 1994 Lillehammer olimpiyatlarında 7. sırayı alıyor. Burada önemli olan şu, Where Have All The Flowers Gone adlı şarkı üzerine hazırlanan serbest programını 10 yıl önce olimpiyat şampiyonu olduğu ama o sırada Yugoslavya'daki iç savaşta harabeye dönen Bosna Hersek Saraybosna halkına adıyor. 1994 Norveç Lillehammer kış olimpiyatlarında. Hocam bu da çok manidar, çok kıymetli bir jesttir değil mi?
Şimdi bu aslında bir sporcunun neden sadece başarılı bir sporcu değil, aynı zamanda bir efsane olduğunun da göstergesi.
Yani bizim ninelerimiz, babaannelerimiz Katerina Witt'i boşuna sevmemiş zamanlarda.
Evet. Yani hakikaten boşuna o ilişki kurulmamış. O gönül bağı o yüzden oluşmuş. Ve gerçekten karşımızda sadece yaptığı işi en iyi şekilde icra eden bir sanatçı yok. Aynı zamanda içinde yaşadığı dünyaya, içinde yaşadığı dünyanın sorunlarına, orada olup bitenlere karşı da farklı bir şekilde atan bir yürek var. O yüzden bütün bunları ortaya koyması bence çok çok çok çok anlamlıydı. Ve gerçekten Katerina Witt dediğim gibi, yani hani o avazeyi bu aleme Davut gibi sağ, baki kalan bu kupada hoş bir sada ermiş diyor ya.
Evet.
Tam da bunu gerçekleştiren bir karakter olduğu için farklı bir yerde duruyor hepimiz açısından.
Ve yıllar yıllar sonra işte biz de spor daima da bir örnek hayat hikayesi, örnek bir sporcu hikayesi diye 30 dakika anıyoruz. İşte tam da bu gerçeklikten dolayı bunu fazlasıyla hak ettiği isimlerden biri olduğu için bunu yapmaya çalışıyoruz.
Kesinlikle hak eden bir isim olduğunu zaten hem ortaya koyduklarıyla hem kariyeriyle ama hem de en son söylemiş olduğunuz bu müthiş farklılığıyla
Saraybosna halkına evet, adaması değil mi? Duruşu
çok büyük bir şeydir bu. Yani pek çok sporcunun belki ucundan kıyısından yaklaşamayacağı bir farklılığı hayata geçirdiği için de Katerina Witt çok çok özel bir sporcu.
Aksine risk almaktan kaçınıp görmezden geleceği bir noktada Katerina Witt üstüne giderek ben gönlüm, kalbim, aklımla bu noktadayım diyor. Bizim hakikaten böyle dünya çapında sporculara tüm dünya üzerinde ihtiyacımız var. Ahmet Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Haftaya aslında güzel de bir fikir verdin. Haftaya o çifti analım biz. O İngiliz çifti analım. Özkan bakalım o çifti nasıl anlatacak. Devam edelim. Sağ ol, var ol. Sevgili dinleyiciler, Ahmet Talimciler hocamız, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler yine çok değerli katkılarda bulundu. Özkan, sana bir 45 saniye var. Sana da o 45 saniyeyi hemen iletiyorum. Buyur.
O zaman ben hep yine aynı şeyler üzerinde durmak isterim. Dediğim gibi bir estetiği fark ettik. Bir başka fark ettiğimiz şey de şuydu. İşini yaparken asla ve kata tereddüt etmeyen bir karakter vardı karşımızda. O zor hareketleri yaparken gülümsemesini de kendi yüzünde tutabilen ve aynı zamanda o zorluğun üstesinden gelebilen bir karakter seyrettik. Dolayısıyla buz pateniyle bir şekilde ülkece vakıf olduk. Biraz da Katerina Witt'in sayesinde.
O zaman haftaya Christopher Reeve ve diğeri işte o
Jim Turville.
Jim Turville, onların ikilinin yine buz pateni dünyasındaki zihinlerimizde çağrıştıkları ve sporda örnek olan tavırlarını konuşmak üzere sana da teşekkür edelim sevgili Özkan Pekin. Sen sağ ol. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Tolga Kökten, telefon attığımızda Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimcilerle birlikte Spor Daima programının hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem, tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.